Senin için bugün oldukça dikkat çekici bir kaynağı mercek altına oluyoruz. Merkezinde Eskişehir Beylikova'da keşfedildiği söylenen o devasa nadir toprak elementi rezervi var. Ama anladığım kadarıyla bu hani basit bir maden keşfinden çok daha fazlası, değil mi?
Kesinlikle öyle, evet. Bize ulaştırdığım bu metin avukat Özcan Pehlivanoğlu'na ait ve Beylikova'yı aslında bir sıçrama tahtası olarak kullanıyor. Türkiye'nin kaynakları, egemenliği ve maruz kaldığı iddia edilen tarihsel ve güncel dış baskılar üzerine oldukça iddialı bir argüman geliştiriyor.
Hı hı.
Bizim görevimizde ne? Bu yazının temel iddialarını, öne sürdüğü kanıtları ve o tarihsel göndermeleri senin için biraz daha anlaşılır kılmak.
Harika. O zaman hemen dalalım. Beylikova'da tam olarak ne bulundu? Ve yazar bunu neden bu kadar kritik görüyor?
Şöyle, kaynakta belirtildiğine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Beylikova'da yaklaşık 694 milyon tonluk bir nadir toprak elementi, yani NTE cevheri keşfettiğini duyurmuş. Biliyorsun bu elementler akıllı telefonlardan tut elektrikli arabalara, rüzgar türbinlerine, hatta savunma sanayi teknolojilerine kadar pek çok kritik alanda kullanılıyor. Yani stratejik olarak çok değerliler.
Evet evet, metin bu miktarın Çin'deki o 800 milyon tonluk Bayan Obo sahası var ya, ondan sonra dünyanın en büyük ikinci rezervi olabileceğini vurguluyor.
694 milyon ton. Bu gerçekten muazzam bir rakam. Yani yazar sadece miktara değil, anladığım kadarıyla potansiyel üretim kapasitesinin stratejik önemine de dikkat çekiyor. Hatta şey iddiası da var metinde. Konunun bir ara Trump-Erdoğan görüşmesinde bile gündeme geldiği söyleniyor. Doğru mu bu?
Evet, evet. Metinde böyle bir iddia yer alıyor tam olarak. Yazar için Beylikova sadece hani buzdağının görünen kısmı aslında. Bu keşfi Türkiye'nin sahip olduğu ama tam olarak kontrol edemediği ya da işte faydalanamadığı iddia edilen o zenginlikler silsilesinin en yeni halkası olarak görüyor.
Anlıyorum.
Bu da bizi doğrudan metnin ana ve açıkçası oldukça çarpıcı olan tezine getiriyor.
Evet, o iddia. Türkiye adı konulmamış bir sömürgedir. Bu çok güçlü bir ifade gerçekten. Yazar bunu nelere dayandırıyor kaynakta? Hangi tarihsel kökleri işaret ediyor?
Şöyle, Pehlivanoğlu'nun argümanı daha çok tarihsel örneklere dayanıyor. Mesela Osmanlı İmparatorluğu döneminde maden arama ve işletme haklarının yabancılara verilmesini örnek gösteriyor.
Hı hı.
Özellikle Muğla Fethiye'deki krom madenlerinin Fransızlarca işletilmesi meselesi var. Ve Cumhuriyet'in bu hakları geri almasının 1950'leri bulması metinde altı çizilen bir durum.
1950'ler mi? Bayağı uzun sürmüş yani.
Evet, evet. Hatta kaynakta şöyle bir iddia da var. Fransızların buradan kendi ülkelerinin 400 yıllık ihtiyacını karşılayacak kadar krom çıkardığı söyleniyor.
400 yıllık? İnanılmaz. Yani sadece yeraltı kaynakları değil o zaman. Kültürel varlıklar da bu çerçevede değerlendiriliyor anladığım kadarıyla. Datça Knidos'taki arkeolojik kazılar ve eserlerin yurt dışına çıkarılması da benzer bir örüntü olarak sunuluyor galiba metinde.
Doğru, doğru. Yazar tam da bu tür örnekleri kullanarak Türkiye'nin zenginliklerinin dış güçler tarafından hani uzun zamandır bilindiği ve sistematik olarak kullanıldığı tezini işliyor. Yani bunun sadece bugüne özgü değil, yüzyıllardır devam eden bir süreç olduğunu iddia ediyor.
Peki, yazarın çizdiği bu tarihsel tabloyu günümüze nasıl bağlıyor? Yani bu iddia edilen sömürü mekanizmaları kaynağa göre bugün de farklı biçimlerde devam ediyor mu?
Sahipliği meselesinden tut da bir spor kulübünün sponsorluk anlaşmasına kadar gidiyor. Fenerbahçe ve Çobani örneği var mesela. Orada Osmanlı Cumhuriyeti filmine bir gönderme yaparak kültürel bir alt metin olduğunu iddia ediyor.
İlginç.
Hatta Avrupa Birliği ile imzalanan Gümrük Birliği anlaşmasını bile burnumuza takılmış bir halka olarak yorumluyor. Bir de Doktor Ramazan Kurtoğlu'nun Bayrak Bizim ya Ekonomi kitabına atıf yapıyor. Ekonomik bağımsızlık olmadan siyasi bağımsızlık ne kadar mümkün? Bunu sorgulatıyor aslında.
Anlıyorum. Yani ekonomik anlaşmalar, kültürel etkiler, hatta sponsorluklar bile yazarın perspektifinden bakınca ülkenin egemenliğini sınırlayan veya aşındıran unsurlar olarak görülebiliyor.
Kesinlikle. Yazar bu argümanını Türkiye'nin maruz kaldığını belirttiği dış baskı örnekleriyle de destekliyor. İşte geçmişteki muavenet olayı.
Evet, hatırlıyorum o olayı. Ege'de.
Evet. Ya da Süleymaniye'de Türk askerlerinin başına çuval geçirilmesi. Daha yakın zamandaki Rahip Brunson krizi
bu gibi olayları hatırlatıyor, hatta Türkiye'nin NATO üyeliği için Kore'ye asker göndermesi gibi tarihsel adımları da bir tür bedel ödeme olarak yorumluyor ve Avrupa ordusu gibi yeni projelerle benzer taleplerin tekrar gündeme gelebileceği imasında bulunuyor.
Peki, tüm bu tespitler, iddialar ışığında yazarın işaret ettiği bir çıkış yolu var mı? Bu baskılara karşı önerisi ne?
Çözümü net bir şekilde direnmek olarak ortaya koyuyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün emperyalizme karşı mücadelesini temel bir referans noktası alıyor. Şöyle iddiaları var, geçmişte Şeyh Said isyanıyla Musul ve Kerkük petrolleri kaybedildi. Bugün ise PKK terörünün hedefi Dicle ve Fırat suları, böyle bir paralellik kuruyor. Beylikova'daki nadir elementler, bor, krom gibi muazzam zenginliklere rağmen ülkenin ekonomik zorluklar yaşadığını söylüyor. İşte ormanlar yanıyor, madenlere, sulara el konuluyor, faiz mekanizmasıyla kaynaklar dışarı aktarılıyor diyor.
Oldukça karamsar bir tablo çiziyor.
Evet ve bu duruma bir son vermek için de oldukça iddialı bir çağrıda bulunuyor. İkinci İstiklal Savaşı'na hazır olunması gerektiğini belirtiyor.
Evet, bu derin dalışta senin için incelediğimiz kaynak Beylikova'daki inte keşfini bir başlangıç noktası alıp Türkiye'nin kaynakları, egemenliği ve dış güçlerle ilişkileri üzerine gerçekten son derece keskin, tartışmaya açık ve güçlü bir perspektif sunuyor. Yazarın temel tezi, yani Türkiye'nin devasa bir potansiyel üzerinde oturduğu ancak tarihsel ve güncel mekanizmalarla bunun tam olarak değerlendirilmesinin engellendiği yönünde.
Aynen öyle. Kaynağın sunduğu bu bakış açısı, şüphesiz ki tarihsel olayları ve günümüzdeki gelişmeleri farklı bir yorum çerçevesine oturtmayı teklif ediyor sana. Metnin kendisinden doğrudan bir alıntı olmasa da belki de üzerinde düşünmen için şu soruyu bırakabiliriz. Bir ülkenin doğal kaynaklarının keşfi ve kontrolü etrafında şekillenen, bazen de işte birbiriyle çelişen tarihsel anlatılar, bugünün ekonomik ve siyasi bağımsızlık tartışmalarını anlama biçimini nasıl şekillendirebilir?